1472 yıl olmuş İstanbul fethedileli. Elbette İstanbul'da konuşulacak çok şey var, paylaşılacak çok şey var. Biz de elimizden geldiğince sizinle bu konuları gündeme getirmeye çalışacağız ki biliyorsunuz biz Perşembe günleri tarih konuştuğumuzda çoğunlukla İstanbul merkezli olarak konuşuyoruz. Ya İstanbul'un etkilerini, ya İstanbul'a yaşananların etkilerini, ya da İstanbul'da oluşmuş bir kültürün, bir yönetim biçiminin, bir İslam'da yaşanmış bir olayın tarihi nasıl değiştirdiğini, nasıl etkilediğini, herhalde İstanbul'da tarihi değiştiren olaylar diye baktığımızda İstanbul'un fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması en çok konuşulacak konu. Soracağız gerçekten İstanbul'un fethi bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmış mıdır? Dünyada nasıl değişikliklere yol açmıştır? Biz İstanbul'un fethini elbette ki kendi içimizden konuşuyoruz, kendi bakış açımızla değerlendiriyoruz. Acaba İstanbul'un fethi o dönemde İstanbul'da yaşayan Rumlar tarafından nasıl değerlendirildi, nasıl savunuldu İstanbul? Sonra bu Rumlar nereye gitti? İstanbul'da yaşamaya devam ettiler mi? Hala o ailelerden gelenler var mı? Dünya İstanbul'un fethini nasıl gördü? Avrupa'da nasıl karşılandı? Özellikle dini açıdan bakıldığında İstanbul'un artık Müslümanların elinde olması Avrupa'yı, dünyayı nasıl etkiledi? Hepsini konuşacağız. Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. İstanbul Fethi'nin yıl dönümündeyiz. Her yıl İstanbul Fethi'ni konuştuğumuzda nasıl oluyor da her seferinde başka bir bakış açısı bulabiliyoruz diye bazen soruyorum kendime. Ama sonra diyorum ki öyle büyük bir şehir ve etkisi o kadar geniş bir şehirden bahsediyoruz ki sadece Fethi'nin bile belki bugüne kadar konuşmadığımız onlarca etkisi vardır, önümüzdeki yıllarda konuşacağımız.
Şimdi ben de çocukken böyle düşünürdüm, derdim ki yani bir tane şehir bu, sur içine sıkışmış bir şehir. Bunun fethinden ne olacak? Bunu fethenden zaten Fatih Sultan Mehmet bütün Balkanları almış. Yani bu kadar ehemmiyeti nedir diye ben de çocukken kendi kendime sorardım. Ama zaman içinde İstanbul'un fethi hakkında okumalar yaptıkça, tetkiklerim genişledikçe anladım ki İstanbul'un fethi sıradan bir hadise değil. Evet, küçük bir şehrin.
Üstelik de aslında belki görkem olarak, güç olarak eski kabiliyetinden, eski etkisinden uzak
çok uzak bir şehrin. Yani şimdi bazıları da hadiseyi şu cihetten ele alıyor. Yani bu İstanbul'un fethi küçük bir lokmadır yani. Bir Osmanlılar için bu kadar büyütülecek bir şey değildir diyenler de var. Ama bu tarihte hep olur yani. Bir
konjöktür,
evet, küçük. Yani konjöktür bazen bir hadiseyi çok büyük, bazı hadiseyi çok küçük gösterebilir. Bazı hadiseler çok vahim neticeler doğurur, bazıları çok hafif neticeler doğurur. İstanbul'un fethi evet küçük bir şehirdir, onu hemen fethederdi zaten, ama bu fethi gerek Türk tarihinde gerek dünya tarihinde çok mühim neticeler doğurmuştur. Ve İstanbul çok mühim bir yerdir. Napolyon dermiş ki, Fransız imparatoru, dünya bir ülke olsa baş şehri olmaya İstanbul yakışırdı demiş.
Şimdi biz bu başkent kısmını konuşacağız. Neden dünyanın başkenti? Aslında işte deniz yolları, o dönemi konuşalım. Deniz yolları, karayollarının geçtiği, iki kıtanın birleştiği. Bu sadece iki kıtanın birleştiği olarak baktığımızda bile dünyada birkaç tane şehirden bahsediyoruz.
Evet.
Biri Çanakkale, gene bizde.
Bizde evet. Mesela Afrika ile İspanya'nın birleştiği yer Septe. Bu da bir İstanbul Boğazı gibidir. Ama hiçbir zaman İstanbul Boğazı'nın ehemmiyetini taşımamış. Ya da, bir okyanus ile bir denizi birleştirdiği halde.
Ya da mesela bizde şu anda aynı devletin sınırları içinde.
Evet.
O zaman hep farklı devletlerin sınırları içinde, evet, olmuş. Birbirine cebeli tarih, evet, çok yakın olmasına rağmen. Yine de böyle bir durum söz konusu olmuş. Aslında şunu sormak istiyorum. İstanbul'un fethine baktığınızda sadece bir küçük bir polisin fethinden bahsetmiyoruz biz. Eğer öyle olsaydı bugüne kadar zaten fethedilmişti.
Evet.
Kaç kez denenmiş tarihte.
Evet.
Türkler de denemiş, Araplar da denemiş. Kendi içinde isyanlar,
tabii,
çıkmış, dışarıdan saldırılara uğramış. Ama buna rağmen İstanbul hep ayakta kalmış.
Ayakta kalmış. İstanbul ne aroma, 4. asırda kurulmuş şehir olarak. Ondan önce burada bir site devleti var. Vizas adında bir Argonot'un kurduğu ve Bizans ismi oradan geliyor. Bizantiyon adında bir küçük balıkçı şehri var burada. Çok hoş bir yer ama küçük bir balıkçı şehri. Buranın jeopolitik ehemmiyetini Konstantinos anlıyor ve onu tabii rüyalara falan bağlıyor, rüyasında gördüğünü falan söylüyor. Biliyorsunuz antik çağda her şeye mistik, metafizik bir vasıf vermek aranırdı. Buraya şehrini kuruyor ve burası Roma İmparatorluğu'nun merkezi olmuştur. Roma İmparatorluğu antik çağın en büyük imparatorluklarındandır. Tarihte onun gibi bir imparatorluk kolay kolay gelmemiştir. Onun başşehri olmuştur. Tabii tek hadise bu değil. Yani Roma gibi medeniyeti yüksek bir yerin başşehri olmak zaten başlı başına bir yere bir vasıf kazandırıyor. Ama İstanbul'un dediğiniz gibi sizin iki kıtayı birleştiren yerde olması mühim. Her kıtanın birleştiği yer çok mühim değil. Ama Avrupa ve Asya'nın birleştiği yer çok mühim.
O çünkü zamanın ticaret merkezi.
Dünyanın merkezi burası. Akdeniz. Bütün hayat demek Akdeniz demek. Her şey Akdeniz'de. Dinler, medeniyetler, ticaret, sosyal hayat, Akdeniz. Akdeniz'in de Karadeniz'e bağlantı yeri yani tam ortasında Boğazlar'dı. Ve Boğazlar'dan da en mühim olan İstanbul Boğazı'dır. Çünkü daha yukarıda kalıyor. Binaenaleyh İstanbul her zaman ehemmiyetli olmuş. İkincisi, yani Osmanlıların fethetmek istediği İstanbul sadece bir küçük site devleti değil sizin dediğiniz gibi. İstanbul bir kültürün, bir zihniyetin mümessilidir. Öyle veya böyle Türkler Anadolu'ya gelmişler. Burada bir devlet kurmuşlar, bir hakimiyet kurmuşlar. Burayı vatan edinmişler. En mühimi biliyorsunuz Türklerin fetih siyasetinin başında orayı vatan edinmek gelir. Vatan edinmek. Yani o bir yeri fethedelim, bura bizim olsun diye değil. Burayı fethedelim, burası bizim için emniyetli bir yer olsun. Burada yaşayan insanlar rahat yaşasınlar, bizim emniyeti kontrolümüz altında. İslamiyeti buraya rahatça yayalım. Müslüman olmak isteyenleri koruyalım. Türklerin fetih siyaseti budur ki ez cümle İslamiyet'te de böyledir. Yani fethedelim, ganimet alalım, nüfusumuz artsın. Türk, cihan, hakimiyeti, mefkülesi böyle değildir. Ve Türkler gittiği yeri vatan edinmişler. Burası bizim vatanımız demişler. Sömürgemiz değil, vatanımız. Anadolu böyle olmuş. Şimdi Anadolu'nun tam çıkış noktasında bir devlet var. Bu devlet sizinle tamamen farklı bir zihniyette. Haklı kendince. Çünkü yüzlerce yıllık bir maziye dayanan bir yer İstanbul. Kendini hala Roma İmparatorluğu'nun mümessili olarak görüyor. Öyle veya böyle Ortodoks Hristiyanlığın da orası hamisidir. Ve bu sebeple İstanbul Türklerle sadece bir şehir olarak değil. Yani herhangi bir sürü şehir fethetti Osmanlılar. Öyle bir şehir olarak değil. Antik Roma'nın varisi, Ortodoks Hristiyanlığın mümessili olarak aslında savaşmıştır. Türkler de onlarla bu sebeple savaşmıştır. Çünkü
bu sebeple de desteklenmiştir Avrupa'dan az evet, da olsa aldığı zaten desteği böyle olmuş.
Fethin bir sebebi de bu. Yani Bizans böyle bir yer olmasaydı. Yani bu hüviyette bir şehir olmasaydı ve Osmanlılarla iyi geçinseydi. Osmanlılar İstanbul belki de fethetmezlerdi. Şeyi hariç tutuyorum. İslam birazdan bahsederiz. İslam kültüründeki motivasyonu hariç tutuyorum. O olmasaydı.
Oradaki müjdeyi.
Fethetmezlerdi evet. Derlerdi ki sen vergini ver burada otur yaşa. Ama İstanbul öyle değildi. İstanbul Antik Roma'nın varisi ve Ortodoksluğun merkezi olmak itibariyle devamlı dünya tarafından destekleniyor. Adeta vücudunuzda bir çıban başıdır. Bu çıban biliyorsunuz bazen iyileşir gibi olur. Acı yapmaz. Ama sonra tekrar akut hale
olmadık
gelir.
Bir zamanda.
Olmadık bir zamanda.
Canınız acıtır.
Bizans böyle bir yerdir. Şimdi daha önce de söylemiştik. Tarihte Osmanlılar ve Selçuklular devamlı Bizans'a savaşmamışlar. Yani Miro Kefalon'dan sonra artık Selçuklular da Osmanlılar da Bizanslar hep iyiler. Çok nadir savaşmışlar. İyi münasebetler kurmuşlar. Orhan Gazi zamanında o Bizans'a hep iyi münasebetler. Hiç savaş olmamış. Orhan Gazi iki Bizans İmparatoru'nun kızıyla evlenmiş.
Evet, gidiyor, beraber ava gitmişler.
Ava gidiyorlar, düğünlere katılıyorlar. Gitmişler. Yani gözünüzde her zaman gece, gündüz, İsrail, Filistin davası gibi bir şey
ama
yok.
Ama yine de bir teyakkuz yani, bir şey, bir dikkat noktası.
Arkanızı dönemeyeceğiniz bir dost. Yani arkanızı dönemeyeceğiniz bir dost. Çünkü bunun şeyleri görüldü, tecrübeleri yapıldı. Gerek Osman Gazi zamanında, gerek Murat Hüdavendigâr, gerek Yıldırım Sultan Bayezid zamanında. Hı hı. Arkanızı döndüğünüz anda Bizans'ın size ne yapacağı belli değil. Bu sebeple sizin içinizde olduğu müddetçe sizin sağlıklı bir şekilde ilerlemeniz mümkün değil. Bunu en iyi teşhis edenlerden bir tanesi Sultan II. Murat. Sultan II. Murat diyor ki yani bu şehrin behemeal mutlaka alınması lazım. Bu içimizde bulunduğu müddetçe bize rahat yüzü yok diyor. Bunu şey olarak düşünmeyin, hırs. Bu şehri de aldık, alamadık. Tüh, burayı da alayım da değil. Yani stratejik olarak, emniyet olarak, istikbal olarak buranın fethedilmesi icap ediyordu. Tabii Bizans açısından bakarsanız ayrı ama Türkler açısından bakarsanız
elbette,
böyle.
Biz kendi bakış açımızı evet, ortaya böyle. Koyuyoruz.
Böyledir. İkinci bir motivasyon var. Cenab-ı Peygamber insanlara dünya saadetini, dünya rahatlığını ve ahirette ebedi saadete kavuşma yollarını göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir disiplin. Ama Hazreti Peygamber'in bazı gayba dair haberleri var. Yani gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Gayb nedir? İnsanların bilemeyeceği, ileride olacak şeyler. Efendim falcıların, yıldızların, şunların, bunların söylediği hikayedir. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. La yâleme gaybi illallah. Peki, Cenab-ı Peygamber bazen gayba dair haberler, ileride şöyle olacak, ileride böyle. Bunlar tabii vahyin eseridir. Bunlardan bir tanesi bizim de bu mevzumuzla çok alakalı. İki tane İstanbul'dan bahsediyor. Biri bugün bizim bildiğimiz İstanbul, diğeri Roma. Kaiser şehri diye. Roma'yı Konstantiniye diye İstanbul'u tasrih ediyor. Çünkü Kaiser şehri deseydi İstanbul'da olabilir, Roma'da olabilir, Kayseri'de olabilir. Yani Edirne'de olabilir, yani Ereğli'de olabilir. Yani bileyim Ermenek'te olabilir, bir imparatorun, Kaiser'in kurduğu her şehir hadis-i şerifin şumuğuna girebilirdi. Onun için Kaiser'in şehri fethedilmedikçe kıyamet kopmayacaktır hadisini pek çokları Roma'nın fethi olarak tefsir etmişler. Osmanlıların kızıl elması da Roma olmuştur bu sebeple. Hmm. Ama ondan önce bir başka hadis-i şerif daha var. Bu hadis-i şerif Letufte Hannel Konstantiniye, Konstantin'in yaptırdığı şehir, yani İstanbul hiç hilafsız. Mutlaka ve mutlaka. Le, lam-ül iptedadır. Muhakkak manası verir. Sondaki ne, letufte hanne, ne de nunu tekittir. Bu da mutlaka olacak manası verir. Yani İstanbul'un
mutlaka
fethedileceği...
Mutlaka ve mutlaka.
Hani şimdi var ya, evet, mutlaka ve mutlaka fethedilecektir. Felenimel emir emiruha, onu fetheden kumandan. Ne iyi kumandandır. Burada onu ve nimel ceyşü, ceyşü zalikel emir. O emirin askeri de ne iyi askerdir. Hadis-i şerifle böyle geliyor. Çok beli bir hadistir bu. Yani edebiyat, değme edebiyatçılarının söyleyemeyeceği bir ibare. İstanbul alınacaktır, aferin onlara demiyor. Hmm. Şimdi bu hadis-i şerif, bu hadis-i şerif hakkında çok spekülasyonlar var. Efendim bunu Emeviler uydurmuş, efendim bunu Fatih uydurmuş. Fatih uydurmuş diyenler sonra baktılar ki bu eski kitaplarda var. Ha o zaman Emeviler uydurmuştur dediler. Hmm. Yani milleti gaza getirmek için. Peki Emeviler bunu uyduruyor da Emevilerin karşısında ulema eli armut mu topluyor? Yani her yanlışa itiraz eden, bunun için canını veren, hayatını veren, hapislere atılmayı, sürgünleri göze alan ulema buna susacak mı? Buna yine itiraz etmeyecek mi?
Bundan eski kaynaklarda var mı?
Var, var. Ahmet bin yani. Hanbel ki ikinci asırda yaşamıştır. Onun müsnedinde var, başka kitaplarda var. Ve o kadar, evet, hadis belki Buhari'de geçecek kadar bir meşhur bir hadis değil ama zaman içinde çok şöhret kazanmış ve İstanbul'un bir gün fethedileceğine bütün Müslümanlar inanmıştır. Ve Hazreti Muaviye daha Şam valisiyken İstanbul'a seferler yapmış. Fakat bu sefer hiçbir zaman İstanbul'u kuşatma pozisyonuna düşmemiştir. Bir Hazreti Peygamber'in başka bir sözü var. Konstantiniyye'ye ilk sefer yapan ordu mağfiret olunmuştur, affolunmuştur. Hmm. Yani demek ki fethedilmeyeceği oradan da anlaşılıyor.
Yani ilkten sonrakiler de gelecek ve fetih sonra olacak. Evet.
İşte o ilk olmak için insanlar yarışmışlar. Ve Hazreti Muaviye'nin oğlu Halife Yezid zamanında, Hazreti Muaviye zamanında Yezid kumandasında bir ordu İstanbul'u kuşatmıştır. Dediğim gibi ondan önce Hazreti Muaviye zamanında var ama bu tam manasıyla bir kuşatma değil. Şehre kadar geliyor ama bazı aksaklıklarsa bir geri dönüyor, tekrar geliyor, geri dönüyor. Ama Anadolu'da...
Yani hiç atak yapılmamış. Gelmiş surlara evet. kadar ve geri dönmüş.
Yani o da bir sefer sayılır. Onun da belki nihai hedefi Kayseri'nin şehriydi, İstanbul'du. Ama İstanbul'u kuşatan Yezid olmuştur. Bu kuşatmada 30 kadar sahabi vardır. Sahabi Hazreti Peygamber'in arkadaşları demek. Bu sahabilerin çoğu yaşlıydı ki bunların içinde bir tanesi çok meşhurdur. Eyüp Sultan diye biliyoruz. Ebu Eyyub, Halid bin Zeyd el-Ensari. Hazreti Peygamber'in akrabası, Medine'de evinde kaldığı büyük sahabilerden. Bu zat 80 yaşında. Atına bağlıyorlar.
Düşmesin diye atına bağlı şekilde geliyor.
O da oraya geliyor. Yani
sırf bu, mağfiret olunacak mağfiret müjdesi olmak. İçin.
Hatta vefatına yakın da diyor ki beni surlara yakın bir yere gömün diyor. Çünkü Peygamberimiz buyurdular ki İstanbul surlarının dibine salih bir zat gömülecektir. İnşallah o ben olurum diyor. Hmm. Yani o ben olayım demiyor.
İnşallah.
İnşallah ben olurum diyor. Çünkü onlarda öyle bir terbiye de vardır. Ve bu seferde kolera, general kolera Müslümanları yenmiştir. Evet. Bazen general kış vardır biliyorsunuz. Evet. Bazen de general kolera Müslümanları yenmiştir. Büyük bir
savaşın.
Evet. Galibidir.
Galibi.
Kolera, dizanteri Müslümanların ordusunu kırdı geçirdi. Eyüp Sultan Hazretleri de vefat etti. Surların dibine gömüldü.
Yaşlılıktan değil de koleradan.
Koleradan vefat etti, evet. Hmm. Ne yaralandı öldü, ne yaşlılıktan öldü. Çok enteresandır. İnsanların hayatta kendilerine çizdiği roller bazen veya sonlar bazen o kadar farklı oluyor ki aklınız durur. Planlar yapıyor insanlar. Şurada yaşayacağım, şunu yapacağım, şöyle olacak. Bir anda bakıyorsunuz ki hiç alakası yok. Dışarıdan bir müdahale. Evet. Yani onun için tedbir takdiri bozar, tedbiri bozar takdir demişler. Eyüp Sultan Hazretleri'nin tabi burada ölmesi büyük bir nimettir İstanbullular için. Eyüp Sultan Camii'nde yazıyor. Yetmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Resulullah'ın bayraktarı Ebu Eyyub El Ensari. Yani bu şehrin halkına büyük bir lütuftur. Çünkü böyle insanların bir şehirde bulunması o şehre manevi bir feyiz bereket getirir. Şimdi demek ki insanlarda, Müslümanlarda böyle bir motivasyon var. İstanbul'un şehrini alalım, mağfiret olunalım, peygamberin müjdesine kavuşalım ve Yıldırım Sultan Bayezid 4 kere kuşatmıştır. Bazı yerlerde 3 diye geçiyor çünkü abluk halini almış. Yani 2 kuşatmayı 1 kuşatma sayıyorlar. İstanbul'un kuşatmasını adeta o bir misyon olarak görmüştü. Fakat işte birinde Niğbe oldu, birinde Timur derken Yıldırım Sultan Bayezid İstanbul'u alamadı ki alması mukadderdi çünkü bir şehir kurmuştu İstanbul'da. Müslüman mahallesi kurmuştu. Hmm. Kadısıyla, müftüsüyle, camisiyle anlaşma yaptı şeyle.
Çekilirken, neresi bu sen şu anda?
Bugün Bahçekapı'nın olduğu yer olduğu tahmin ediyor. Eminönü'nün olduğu yer olduğu tahmin ediyor. Daha önce Emeviler zamanında bugünkü Karaköy'ün olduğu yerde bir Müslüman mahallesi kurulmuştu.
Orada zaten hala eserleri
Arap
var.
Camii, yeraltı camii bunun eserleridir. Kurulmuştu. Ve 7 sene kadar burada Müslümanlar yaşadılar. Fakat daha sonra Emevi ülkesindeki başka karışıklıklar sebebiyle buranın kumandanı çekildi. Çekilince Bizans İmparatoru bir müddet sonra burayı kaldırdı. Bu mahalleyi kaldırdı. Karaköy'ü kaldırdı. Onun için tarihlerde Kahır Köyü derler. Yani sonu Kahır'la bitmiş. Aslında Karayköy'den geliyor o isim ama böyle derler. Ve o mahalle çözüldü. Yıldırım Sultan Bayezid Timur felaketine uğrayınca Bizans İmparatoru da bu mahalleyi ortadan kaldırdı. Ya, ama bu şunu gösteriyor. Osmanlı padişahlarının İstanbul'u almak için ne kadar bunu ideal haline getirdiklerini biz görüyoruz.
Aslında Sultan içeriden de tabii, her şeyini bildiklerini gösteriyor.
Şeyleri var orada. Bir de şöyle münasebetleri var. Defalarca gitmişler, şehri biliyorlar. Şehirle münasebet gidiyorlar, geliyorlar. Tüccarları var, adamları var. Artık ne olup ne
kendileri
bittiğini biliyorlar.
Kendileri de mesela tebdili kıyafet giderlermiş gibi böyle söylenenler var.
Şimdi bazı romanlarda ve rivayetlerde padişahların mümütenek giren, yani kıyafet değiştirerek şehre girdiği anlatılır. Bu mesela Fatih Sultan Mehmet için anlatılır. Bununla alakalı bir de Mika Valtari adında Finli bir yazarın bir Kara Melek diye romanı vardır ki bana sorarsanız İstanbul'un fethiyle alakalı en güzel romanlardan biridir. İçinde tabii bizim beğenmeyeceğimiz, hoşlanmadığımız taraflar olabilir. Romancı biliyorsunuz hayallerini katar. Fakat ben onun kadar hadiseyi heyecanla anlatan görmedim. Çünkü orada ben hep söylüyorum. Tarihi dizilerde ve romanlarda hiçbir zaman tarihi şahsiyetler ön planda olmamalı. Arka planda olmalı. Ön planda isimsiz şahsiyetler olmalı. O zaman hiç kimse tenkit edemez.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un fethini ve bu fethin etkilerini konuşuyoruz ama tabii biraz da öncesini konuşuyoruz. Neden bu kadar önemli oldu? O kadar çok konuşuldu, tartışıldı ki. Bizim açımızdan artık Osmanlı açısından bir misyona dönmüş. Ve öyle bir misyon ki babadan oğula geçmiş.
Evet. Yani bunun fethedilmesini bir adeta devletin birinci gayesi olarak görmüşler. Biraz evvel anlattığım gibi çeşitli sebeplerle. Ve hakikaten İstanbul'un fethi çok basit bir şehir fethi olarak görülmemeli. Mesela İstanbul'un fethinin 500. senesinde çeşitli kitaplar yazılmış. Ben onların hepsini okudum o zaman. O zaman 50'lerde çok oturaklı tarihçiler de vardı. Yani bir düşünün, fethi bir cilt anlatmış. Fetihteki kapılar, fetihteki kullanılan silahlar, askerler, çeşitli rivayetler, efsaneler, o zaman saray neredeydi, imparator kimdi, Fatih'in bilmem.
Ama çok doğru değil mi? Bence doğru, de bunların hepsi merak edilir.
Ama hakikaten meraklı. Hmm. Doyamıyorsunuz, aa diyorsunuz yani bak hadisenin bir de bu ciheti var.
Mesela biz şimdi sadece Edirne Kapı'yı ve Edirne Kapı'daki evet, o Fatih Sultan Mehmet'in giriş, halbuki kaç tane evet, kapı var ve her kapı.
Ve her biri ayrı insan ve mesela İstanbul fethinde Müslümanlarla savaşanlar İstanbul'un yerli halkı değil, Rumlar değil, Latinler, Venedikli, Cenevizli, şövalyeler. Yani paralı ordu demeyeceğim ama biraz böyle şeref, haysiyet ve biraz da ganimet için gelmiş insanlar. İşte Justiniani, bunlar enteresan şeyler yani.
Ama o kadar iyi savaşmış ve o kadar mertçe
geri dönmesine müsaade etti. Evet. Fatih Sultan Mehmet en son onlar Bahçekapı, bugünkü Eminönü'nün olduğu yer. En son onlar müdafaa ettiler. Düştü orası. Ve Fatih Sultan Mehmet onları esir etmedi. Dedi ki bu dedi çünkü hükümdarlar, kumandanlar iyi askerlere saygı duyarlar her zaman. Mesela Gazi Osman Paşa'yı Grand Dük kabul ettiği zaman ayakta kabul etti ve kılıcını iade etti, almadı. Biliyorsunuz kılıç teslim alma alametidir. Her zaman böyle Şeyh Şamil'i aynı şekilde teslim olduğu zaman kahraman öldürebilirdi. Kendisi için büyük bir düşman. Ama askerlikte de bir racon vardır. Yani kahraman askere saygı duyulur. Her zaman Osmanlılar da bunu yapmış. İşini yapana. Evet. Burada da Fatih Sultan Mehmet bunlara hayran oldu. Cesaretlerine hayran oldu bir kere. Sadakatlerine hayran oldu.
Tabii düşünsenize kendi ülkeniz de değil.
Değil. Farklı mezheptesiniz.
Ama manevi olarak bağlanmışsınız.
Evet, manevi bağlı.
Yani sadece para için olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha
hayır, para değil, şövalyelik.
Evet, ruhuyla
para alakalı. Para da umuyorlar tabii ki. Parasız olmuyor, yaşanmıyor ama esas şövalyelik. Para için gelinmez. Ve Fatih bunlara saygı duyduğu için bunların Girit'e gitmelerine müsaade etti. Böyle Ali Cenaplık hikayeleri var. Enteresan şeyler olmuş o zaman. Fakat tabii İstanbul'un fethi bir kere Türklere ne kazandırdı? Avrupa'ya ne kaybettirdi? Bir kere Türklere muazzam bir prestij kazandırdı bütün dünyada. 1453 münakaşasız bir şekilde Osmanlı Beyliği'nin Osmanlı Devleti olduğu, yani imparatorluk olduğu tarihtir. Onun için zaten biliyorsun yükselme devri. Kuruluş biter, orada yükselme devrini tarihçiler başlatırlar. Bu büyük ölçüde doğru.
Bizim açımızdan bir dönem kapatıp açıyor. Peki dünya içinde böyle mi?
Orta çağın kapanıp yeni çağın başlamasını bazı tarihçiler İstanbul'un fethine tarihlerler.
Ya da Bizans'ın yıkılmasının.
Evet, Bizans'ın yıkılması da bizim cihetimiz de öyle ama onlar için Bizans'ın yıkılması bir dönüm noktası olmuş. Neden dönüm noktası olmuş? Onun da sebepleri var. Tabii bazıları bunu kabul etmiyor. Modern tarihçiler diyorlar ki hayır diyorlar. Orta çağın yeni çağın başlaması 1492 İstanbul'u Amerika'nın keşfidir. Doğru, Amerika'nın keşfi. Bazılarına göre reform hareketidir 1520'ler. Tamam, o da doğru. Ama İstanbul'un fethi Avrupa'nın reform hareketlerinin, Rönesans'ın, aydınlanmanın ve aynı zamanda Amerika'nın keşfinin de başlangıcı olmuştur. Binaenaleyh Orta Çağ'ın bitip yeni çağın başlamasının 1453 olması kuvvetle muhtemeldir. Peki. Ama kabul etmezlerse etmesinler. Ama şurası bir hakikattir. 1453 Osmanlı Devleti'nin artık Avrupa'da kati olarak yerleştiğinin, buranın yerlisi olduğunun ister istemez kabul edildiği bir tarihtir.
Yani aslında Viyana kapılarına kadar giden yolculuk başlıyor.
Evet.
Onlar için kabul etseler de etmeseler de yeni bir çağ başlıyor.
Evet, evet.
Çünkü artık Osmanlı ile savaşacaklar, yenilecekler, geri çekilecekler. Müslümanlarla ilgili korkuyu dört koldan yayacaklar. Hala mesela şu anda dünyada Müslümanlıkla ilgili o antipatik anlatımların temelinde hep o dönemde yayılan korku ve efsaneler var.
Evet, onu da söyleyecektim zaten, evet.
Bir şey daha soracağım. Mesela İstanbul'un fethiyle ilgili bir çağ açıp kapadığına dair şaibe var Avrupa açısından. Peki Fatih'in hedefi İstanbul'un fethi değil. Kızıl Elması Roma. Bunu söyledik ve İtalya'ya adım atıyor. Bununla ilgili hayalleri var.
Var.
Yukarıya doğru kendine stratejik ortaklar buluyor. Yani İtalya'nın kuzeyine
Floransa
doğru.
Floransa gibi, evet.
Peki öyle bir şey olsaydı dünya tarihi nasıl değişirdi? Hani tarihçiler biraz sevmezler olsaydı bulsaydı ya ama
olsaydı,
ben soracağım.
Ama tarih biraz da fütürist bir bakış açısı kazandırır insana. Ben buna kafa yordum. Avrupalılar da kafa yormuşlar. Mesela Machiavelli gibi adamlar ve İtalya Birliği'nin idealistleri her zaman Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı fethetmesini, İtalya Birliği'ni kurmasını istemişler. Mesela şunu düşünmüşler. Fatih Sultan Mehmet ayrı dinde, ayrı ırkta bir adam gelsin İtalya'yı işgal etsin. Şunu biliyorlar. Türk yayılma siyasetinde orayı sömürge yapmak veya orayı asimile etmek öyle bir şey yok. Bulunduğu yer kendi hayatını yaşıyor. Machiavelli gibiler şöyle düşünüyordu. Fatih İtalya'yı burayı tutacak. Stratejik olarak burası onun olacak. Şan şöhret kazanacak Roma'yı fethettiği için. Müslümanlar buraya gelip yerleşecekler. Belki hatta Müslüman olanlar olacak. Fatih için burası bir Avrupa'nın için atlama noktası olacak. Akdeniz için bir emniyet üssü olacak. Tamam olsun. İtalya birleşecek. Başına kim geçecek? onun müttefiki olan adam, yani Floransalı Mediciler. Mediciler zaten paraları var. Hı hı. Fatih onları İtalya'nın kralı yapacak. Yapmadı
zaten
mı?
Besleyecek.
Diğerlerini de yaptı. E tamam.
Stratejik olarak.
Machiavelli gibiler için bu iyi bir şeydir yani. Bunu istediler. Bunu Avrupa'da o zaman istediklerini biraz İtalya'da görüyoruz. Tabii bunu istemeyenler de vardı. Papa başta olmak üzere istemiyorlardı. Ama
tabii onların daha dini bir bakış açısı yok.
Tabii.
Yani biz bu olaya işte Bizans'ın yıkılmasına da bir küçük devletin yıkılması olarak bakmıyoruz,
evet,
ki. Bir dini hüviyeti var durumun. Şimdi Vatikan'a kadar girmiş, Roma'ya kadar gitmiş Müslümanların Katolikler için karşılığı, evet, ne olacak? O zaman başka şeyler
tabii
konuşulurdu.
Ama tabii İtalya'da Papa idealizmi, Machiavelli ve Mediciler realizmi, evet, temsil ediyorlar. Çünkü Mediciler bankacı bir aile. Paraya bakıyorlar, güç ve otoriteye bakıyorlar.
Ama
yani
Fatih'in
bu
stratejisine bakar mısınız? Evet. Kendine bulduğu ortağa,
evet,
bakar
ortak
mısınız?
Bu. Fatih çok akıllı bir adam. Yani Fatih dünyanın gelmiş geçirmiş en büyük adamlarından bir tanesidir. Türk tarihinin, İslam tarihinin, dünya tarihinin ideal bir adamdır. Şimdi mesela devlet adamları
mesela onun gibi böyle
yok,
bir beş
olmamış
tane daha, altı tane
maalesef
daha arka arkaya
olmamış
gelseymiş,
evet,
ne olurdu acaba?
Evet, Osmanlı padişahının ilk 10 tanesi dahidir her cihetle. Onda şüphe yok. Bunu ben söyleyeyim, Avrupalı tarihçiler söylüyor. Dünyada hiçbir hanedan, hiçbir aile peş peşe 10 tane dahi yetiştirmemiş. Hele hele dahi hükümdar hiçbir hanedan da yok. Bunun başından alıyorsunuz Osman Gazi'den Kanuni Sultan Süleyman'a kadar hepsi dahi. Sonrakiler kötü değil ama bu kadar değiller. Ama Fatih bunların içinde bambaşka bir şahsiyettir. Bir numaralı devlet adamıdır. Bir numaralı askerdir. Bir numaralı entelektüeldir diyeyim. İlim adamı dersek yanlış anlaşılır. İlme meraklı. Birkaç lisan biliyor. Kitap okuyor. Gece gündüz. Mesela topların soğutmasına kafa yormuş, becermiş. Bu fen işidir yani.
Üstelik de İstanbul Fethi'nden önce o kırık sıkışma noktasını o açmış fikir olarak.
Astronomiye meraklı, dini ilimlere meraklı. Şimdi mesela millet geçen bir kendini bilmez dedi ki bu kadar dil öğreneceğine bir tefsir okusaydı. Dini ilimlerinde mahir. Buna dair menkıbeler var. Tefsirde mahir. Arapça biliyor, Farsça biliyor.
Bilmediğine nasıl hükmetmiş? Sırrını.
Öyledir
kişi
diyor yani. Latince biliyorsa bir adam tefsir okumaz. Hmm. Öyledir ya.
Şu andaki bakış açısıyla,
evet,
aslında
seküler
değil mi?
Seküler bilgisi varsa dini bilgisi yok. Ama öyle hakikaten. Şimdi biliyorsun seküler kişiler
ama şimdi böyle
dini merak etmez. Dini derlerse yok. Ama o zaman öyle değildi
ama
ki.
Ama şimdi böyle.
Biz o zaman peygamberin övdüğü bir adamdan bahsediyoruz. Mükemmel bir şahsiyet. Evet, yenildiği olmuş. Kaybettiği olmuş. Yaralanmış Belgrad'da. Birkaç defa gazi olmuş. Ama mesela o yenilgilerinden ders çıkarmış. Hiçbir zaman saklamamış. Biz aslında galip geldik bakmayın dememiş. Şundan dolayı yenildik demiş, çözmüş. Sertlikle merhameti bir arada mezzetmiş. Aynı zamanda çok zarif, muazzam şiirleri var. Fatih'in divanı var. Mesela her padişahın şiirleri var ama Fatih divanı Muhibbi divanı ile beraber edebiyatta üst seviyede görülüyor. Harika şiirleri var. Kılık kıyafetine çok düşkün, güzel yaşamayı seviyor, rafine zevkleri olan bir insan. Fatih Sultan Mehmet mükemmel bir şahsiyet. Yani o zaman için, orta çağ için bunu Avrupalılar da görmüş, idealize etmişler. Mesela Machiavelli'nin İl Pirinci İpek kitabında idealize ettiği kişi aslında Fatih Sultan Mehmet'tir. Yani bütün yönleri böyle bir hükümdar olmalı diyor işte. İnsanların başında böyle bir insan olmalı diyor.
O da dünya tarihine birkaç kez geliyor belki,
evet,
işte. Büyük, çok şükür ki birine
bizim
tarihimiz sahip.
Yani Fatih Sultan Mehmet Türk milletinin ve Müslümanların medar iftiharıdır. Ben bunu Arap memleketlerinde de gördüm. Fatih Sultan Mehmet Han, Muhammed Han onlar öyle diyorlar. Böyle insanlar anarken ismini hafifçe ayağa kalkıyorlar. Neden?
Sahip.
Şimdi onu söyleyecektim zaten. İşte İstanbul'un fethi Türklere, Müslümanlar nezdinde de büyük bir prestij kazandırdı. Mısır'ın ve Hicaz'ın anahtarıdır İstanbul'un fethi. Bir yandan Viyana'nın anahtarıdır. Bu dinin anahtarıdır. Bir yandan da Mekke, Medine'nin ve Hicaz'ın anahtarıdır. Artık İslam dünyasında Mekke, Medine'ye hakim Memlükler, o zamana kadar en itibarlı devlet Memlüklerken İstanbul'u fetheden bu devlet, bu genç devlet, Türkler, Etrak.
Küçük bir devlet daha yeni kurulmuş. Düşünsenize.
Hülya Hanım 1402 senesinde Timur Anadolu'yu istila etti. Yıldırım Sultan Bayezid'in fethettiği toprakların hepsini alıp eski sahiplerine verdi. Yıldırım Sultan Bayezid gibi dünya çapında bir lider yenildi. Bu biliyorsunuz muazzam bir moral çöküntüsüdür bir devlet için ve aynı zamanda maddi kayıptır. Peki ne oldu? 50 yıl içinde bu devlet toparlanıp İstanbul'u fethetti ve bir imparatorluk oldu. Bu tarihte benzerine rastlanmayacak bir hadisedir. Yani şimdi Almanya'yı falan diyoruz ama Almanya ile bu bir değil. Yani Almanya'ya neticede Amerika destek verdi Rusya'ya karşı. Yani Almanya, Rusya, Amerika olmasa böyle olabilir miydi İkinci Dünya Savaşı'nda? Sonra bir iltizam onun fabrikalarına şunlarına dokunmadılar. Timur hiçbir şey bırakmadı. Hazineyi aldı götürdü. Devlet hazinesini ateşe verdi Bursa'da. Yani düşünün bir devletin uğradığı travmayı. Padişah'ın 4 oğlu 12 sene iç savaş yaşadılar. Bunu da buna katın. İç savaş. Kolay bir şey değil.
12 yıl da öyle düşün. 12
yıl. Ve bu zaman zarfında hiçbir Avrupa devleti Osmanlı'yı yıkacak zamandır. Beyler hadi toplanın gidelim. Şunları devirelim. Diyemediler. Diyemedi. Bu da enteresan bir şeydir. Tam bu işte fırsat fırsat. Tatar devirdi. Bir de biz vuralım bitsin bunun işi. Yapabilirlerdi. Yapamadılar korkudan. Bu çok enteresan bir şey.
Neden yapmadılar? Ben, kendi korkudan. Aralarında mı bir araya gelemediler
korkudan, diyecektim. Korkudan yapamadılar.
Korku dağları bekler.
Korku dağları bekler. Bu da çok mühim bir şey. Bu devlet 50 yıl içinde 1402'den 1451 yıl var. Dahi hükümdarlar yetiştirmiş ve İstanbul'u fethetmiştir. Bu tarihte benzeri olmayan bir muvaffakiyettir. Bunu da altını çizmek lazım. Ve İslam dünyasında Türklere muazzam bir prestij kazandırmıştır. Ve bu prestij işte Yavuz Sultan Selim'e tarafından semereleri devşirilmiştir. Yani Araplar karşılarında İstanbul'u fetheden adamın torununu gördüler Sultan Selim'de.
Bir ama o da manevi olarak da ayrı, onu taşıyan ayrı, birisiydi ama o baktığınızda.
Dedeniz Nidübelisi bir adamın oğlu olsaydı bu kadar kolay olmazdı. Onun için İstanbul'un fethi çok
müjdelenmiş
mühimdir.
Bir aile müjdelenmiş sonuçta. Evet.
Biraz evvel sizin işaret ettiğiniz korku bu işin negatif neticesidir. Türklerden o zamana kadar sıradan bir düşman olarak gördükleri ve Avrupa'da yayılmasını istemedikleri Türkleri 1453 yılında baş düşman, evil derecesine oturttu Avrupalılar. Bizim dediler Türkler düşmanımızdır. Evet. Ve behemal yani bütün her şeyini buna teksif ettiler. Bu tabii Türkler için hem bir motivasyon oldu hem sonun başlangıcı oldu.
Bir yandan ne kadar yalnız olduğunu da gördü. Zaten çok da tarihimizi aslında bu bakış açısıyla bir incelemek mi lazım? Neden bu kadar yalnızız? Neden kurduğumuz stratejik gibi görünen ortaklıklarda bile yalnız kalıyoruz? Şu anda da böyle. Geçmişte de böyle. Bunu ayrıca bir gün konuşalım.
Şimdi bu yalnızlık tabii bir insan yalnızsa kendi problemidir aslında. Fakat Osmanlı'nın yalnızlığının birinci sebebi idealizmidir. İdealist insanları kimse istemez. Çünkü idealizm insanların beklediği menfaati size vermez.
Sağlamaz.
Osmanlı idealist olduğu için yalnızdır. Bu bir. İkincisi bu da bir avantajdır. Hülya Hanım İngiltere, Rusya, Amerika, Fransa hiçbir zaman müttefiki olmadan hiç kimseyle savaşmadı. Osmanlı Devleti müttefiksiz birkaç devletle aynı anda savaşmıştır. Mesela İran, Avusturya ve Rusya ile aynı anda 18. asırda savaşmıştır. Bu kolay bir şey değildir. Birkaç cephede, tek başınıza, hiçbir müttefikiniz olmadan savaşıyorsunuz. Ve bunların çoğunda galip gelmiştir. Mağlup olduğu da olmuştur. Bu da Osmanlıların bir muvaffakiyetidir.
İşte acaba bazı devletleri, bazı kişileri o an ve potansiyelde evet. yalnız olduğunu ve olacağını bilme evet. duygusu mu motive ediyor? O da belki
tabii
konuşulacak
Tabii o da var, o da var. Şimdi yani, bu 1453 korkusu.
Atasözümüz de Türkiye Türk'ten başka dost yoktur.
Şimdi maalesef Türkiye Türk'ten başka düşman olması hale geldi. O kadar biz kendi menfaatimizi düşünmez, o kadar kendi şeyimize yabancı olduk ki maalesef bu atasözü şu zamanda söylüyorum. Bize döndü maalesef. Tersine döndü. Bu da hoş bir şey değildir. Şimdi İstanbul'un fethi bütün dünyada her şeyi değiştirdi. Çünkü ticaret yolları değişti Türk korkusundan dolayı. Ticaret yolları değişince Avrupalılar bir arayış içine girdiler ve bu arayış yeni yolların ticaret yollarının keşfine sebebiyet verdi. Bu Türklerin aleyhine oldu. Türkler daha sonra kapitülasyonlarla yani yabancılara ticaret teşvikleri vermekle bunu aşmaya çalışacaklardır. Bu Avrupa'yı yıldızını parlattı bir anda. Ve Amerika keşfedildi.
Başka bir yol bulunca siz ki bu denizciliğinizi de geliştiriyor. Her gittiğiniz noktada yeni sömürgeler buluyorsunuz.
İktisadınızı genişletiyor. Bir iş zıyık oldukça müttesi olur diye bir kaide var. Bir iş daraldığı zaman genişler. Amerika'yı buldular. Amerika'nın altın gümüşü Avrupa'ya aktı. Nüfus arttı, ticaret arttı, kapital arttı, sanayi inkılabı oldu, sömürgecilik. Bunların hepsi biliyorsunuz peş peşe geldi. Bunun sebebi 1453 İstanbul'un fethidir.
Yani aslında onlar için de bir çağ açıp bir çağ kapatmış. Şimdi çok kısa bir zamanımız kaldı ama fetih gününe dönmek istiyorum. Evet. Bir sürü geriye dönük anlatılacak şey var. Çok konuştuk ama fethedildi İstanbul. Fatih Sultan Mehmet Edirne kapıdan içeri girdi. Diğer kapılar açıldı. Savaşçılar içeri girdiler. O surlarda günlerce bekledikleri artık savaş bitmiş ve içeriği görmüş oldular. O ilk an bir kere ne hissettiklerini merak ediyorum. Var mı böyle anekdotlar? Bize kalanlar. İkincisi karşı tarafta yani surların içinde kalan halk. Onlardan da ölenler oldu.
Tabii.
İmparator dahil herkes evet. savaştı. Peki onlar karşılarındaki askerleri nasıl gördüler?
Harbin sonuna doğru harp kızışınca sivil halktan da harbe katılanlar oldu ama diğerleri evlerini kapattılar. Kapıyı ve neticeyi beklediler. İmparator elinde kılıçla muharebe ederken maktul düştü. Ayakkabılarından tanındı. Fatih Sultan Mehmet'e getirdiler. Fatih Sultan Mehmet orada da bir âli cenaplık göstererek bu haysiyetli düşmanın kendi dinine göre ve bir imparator şeyiyle cenazesinin kaldırılması talimatını verdi.
Ama o da enteresan bir şey. Yani o tahtında oturup savaşı takip edebilirdi. Evet. O da eline karısı da dahil imparator içe. İşte
Konstantinos çok büyük bir hükümdar değildi ama çok haysiyetli bir hükümdardı. Nitekim Cihan Harbi'nin en tehlikeli zamanlarında İstanbul'un boşaltılması konuşulduğunda, hatta hazırlanıyor Bursa'da falan yerler hazırlanıyor. Sultan Reşat gidecek. O zaman Sultan Abdülhamit Beylerbeyi Sarayı'nda. Ona da diyor sen de hazırlan. Seni de götüreceğiz buradan. O diyor ne demek gitmek? Biraderime söyleyin diyor. Ben buradan buraya gitmem. Elime bir tabancayı alırım. Sonuna kadar savaşırım diyor. Sultan Reşat'a söyleyin diyor. Biraderime söyleyin diyor. Son imparator kadar da mı olamayacağız? Hmm. Elinde kılıcı aldı. Kaybedilmesi mutlak olan bir muharebede ölmeyi tercih etti. Hmm. Biz de öyle oluruz diyor. Biz ondan aşağı kalamayız diyor. Bu tarihi bir sözdür. Ve bunun üzerine hükümet vazgeçti Bursa'ya gitmekten. Şeyin, Hakan-ı Mahlul'un ya Sultan Abdülhamit. Onun için bu böyle. Şimdi İstanbul'a girdikleri zaman tabii İstanbul zaten eskiden beri harap bir şeydi. Daha önce bunu anlattık. Tabii bir muharebe yaşamış, bir felaket yaşamış bir şehirden bahsediyoruz. Fatih doğrudan Ayasofya'ya gitti. O zaman Ayasofya'ya insanlar sığınmışlardı. Ayasofya mabedi olduğu için kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Tabii İstanbullular ne kadar olsa Türkleri tanısalar da Türkler düşman. Ne yapacakları belli olmaz diye korkuyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'da bunlara bir hitabede bulundu. Herkesin evine, dükkanına dönmesini, normal hayatın devam edeceğini, hiç kimsenin zorlanmayacağını, mağdur edilmeyeceğini söyledi. Normalde savaşta esir edilenler köle yapılabilir. Esir edilenlerin malları el konulabilir. Fatih Sultan Mehmet şahsi malları sahiplerine bıraktı. Hazreti Peygamber Mekke'de yaptığı gibi âli cenaplık gösterdi. Çünkü Fatih'e esir ve ganimet lazım değildi. Şehir lazımdı. Hmm. Ve bu mesela yine Fatih Sultan Mehmet'in
büyük uzun süreli birlikte yaşayacaklarını tabii da düşünerek aslında yapılmış tabii bir hareket bu.
Şehrin halkı burada kaldılar. Şehrin kaymak tabakasından yeni fatihlerle beraber imtizaç edemeyeceğini düşünenler gemilere binip gittiler. Buna da müsaade edildi. İstese Fatih Sultan Mehmet arkadan yetişip bunların gemilerini batırabilir, önlerini çevirebilirdi. Onu da yapmadı. Bunlar İtalya'ya gittiler. Bir kısmı Rumeli'ye gitti. İşte Rönesans'ın kuruluşunda diyorlar bu kişilerin içinde tabii okumuş yazmış takımı da vardı. Bunlar bir rol oynadılar. Yani İstanbul'un kaymak takımı dan bir kısmı gitti, bir kısmı kaldı. Çünkü onlar Osmanlıların kendilerine bir şey yapmayacağını, hatta eski imtiyazlarını devam ettiğince biliyordu. Bunları Fener Beyleri derler. Yani Bizans aristokrasisi. Bunların bir kısmı Müslüman oldu. Bu işin Mahmut Paşa, Rumi Mehmet Paşa o aileden geliyorlar. Yani imparatora yakın soyluların soyundan geliyorlar. Soylulardan da Müslüman olanlar oldu. Ve Fatih Sultan Mehmet'in ilk işi İstanbul'u yeniden imar etmek oldu. Ayasofya ile başladı ve İstanbul'un tamamını imara başladı. Ömrü vefa etmedi. Oğlu Sultan II. Bayezid burayı imar etti ve yeniden Konstantinos zamanındaki ihtişamlı İstanbul'u inşa ettiler. Fethi bir manada da şehrin dirilişine vesile oldu.
Allah hepsinden razı olsun. Amin. Allah rahmet eylesin.
Amin, teşekkür
rahmet
ederim.
Rahmetle de analım.
Rahmetle minnetle anıyoruz,
evet,
hepsini.
Analım. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.